Ayrım 17.
Doğası gereği aşk bir körlük müdür? Hiç kuşkusuz, Justin'e sahip olurken onun beni bir başkasıyla aldatabileceği düşüncesini kafamdan uzaklaştırmaya çalıştığımı biliyordum. Kim yaklaştırır ki? Kabul edilemeyecek kadar acı bir gerçektir bu. Oysa yüreğimin en gizli köşesinde onun bana sürgüt sadık kalamayacağını çok iyi biliyordum. Bu düşünceyi kendi kendime fısıldama yürekliliğini gösterecek olsam bile her koca, her aşık gibi hemen şunu eklemeden edemiyordum. Ama her şeye karşın asıl sevdiği kişi kuşkusuz benim. İnsanı avutan safsatalar, aşkın sürmesini sağlayan yalanlar. Justin kuşkulanmama neden olacak hiçbir şey yapmadı. Ama Percy Ardından işkillenmeme yol açan bir olay anımsıyorum. Gene de kuşkum çarçabucak dağılmıştı. Bir gün Percy Ward'ın çalışma odasından çıkarak bize doğru yürüdüğünde dudağında dudak boyası izi vardı. Ama hemen hemen aynı anda elindeki sigara gözüme ilişti. Besbelli Justin'in sık sık yaktığı gibi bir külliye bıraktığı yanan sigarasını almıştı. Çünkü sigaranın ucu kırmızıydı. Aşk konularında her şeyi açıklamak kolaydır. Bu kuşkuları sırtlanıp bana taşıyan acımasız notlar nasırlaşmış bir baş parmak gibi orama burama bastırıyor, hem de hep yaralı yerlerimi. Onları, baştan sona hepsini kopya etmeye başladım. Yavaş ve yorucu bir iş. Bu işi yalnızca benim gerçeklik yorumumdan, onun nerelerde ayrıldığını görmek için değil, onları ayrı bir bütün, kendi başına varlığı olan bir el yazması. Benim kendi açımdan, öyle yaşadığım ya da onlar beni öyle yaşadığı için, öyle yorumladığım olaylara, başka bir gözün şaşmaz bakışı olarak görmek için yapıyorum. Çevremde olup biten şeylerden çoğunu kaçırmış mıyım? Gülümsemelerin, rastgele sözcüklerin, el kol hareketlerinin örtülü anlamları, masanın üzerine dökülmüş şaraba batırılan parmakla karalanan ileti, gazete köşesine yazılıp katlanan adresler gözümden kaçmış mı? Gerçeğin özüne varabilmek için kendi deneyimlerimi yeniden mi elden geçirmeliyim? Gerçeğin özü yoktur diye yazıyor Percy Ward'ın. Gerçek kadına benzer. Bilmece gibi olmasının nedeni budur. Fransız olmadığımıza göre kadınlar için en çok şunu söyleyebiliriz. Onlar toprağı alttan kazan hayvanlardır. Balthazar'a göre ben Justin'in nesimle ilgili korkularının bağlantılarını yanlış değerlendirmişim. Araba olayını daha önce yazmıştım. Bir gece Percy Ward'ınla buluşmak üzere Kahire'ye yetişmeye çalışırken gece kelebeği renginde kocaman Rolls'u ışıklarının nasıl söndüğünü. Karanlıkta hiçbir şey göremeyen Justin arabanın yönetimini büsbütün yitirmişti. Yoldan çıkan araba bir kum tepeciğinden ötekine fırlamaya, can çekişen bir balinanın havaya fışkırttığı sular gibi kum fışkırtmaya başlamıştı. Daha sonra bir ok gibi ıslık çalarak ta ön camına kadar kum tepeciğine saplandı. Zangır zangır titriyor, hırıldıyordu. Bereket versin ona bir şey olmamıştı. Ayrıca motoru durduracak kadar aklı başındaydı. Ama bu kaza nasıl oldu? Bana anlattığına göre daha sonra arabadaki bozukluğun nedeni araştırıldığında elektrik tellerinin eğlenmiş olduğu görülmüş. Ama eğleyen kim? Bildiğim kadarıyla Nesim'le kendisine bir kötülük yapılacağı olasılığıyla ilgili korkularının açıklık kazanması böyle oldu. Daha önce Justin onun kıskançlığından söz etmişti. Evet, ama böyle bir şeyden, böylesine somut, böylesine İskenderiye'ye özgü bir şeyden hiç söz etmedi. Hani benim kendi korkum hayal ürünü olabilir diyelim. Oysa burada notlarında Balthazar bu olaydan 10 gün kadar önce Justin'in çalışma odasının penceresinden Selim'in çimenliği geçip arabaya doğru yürürken gördüğünü yazıyor. Kendisini gören birinin olmadığına inanan Selim, arabanın kapağını açıp altından bir şey çıkarmış. Justin, Nesim'in sık sık büroda kullandığı diktofona ait bir gerecin parçasına benzediği kanısındaymış. Selim, o nesneyi bir beze sarıp içeri götürmüş. Justin, herhangi bir harekette bulunmadan önce pencerenin önünde uzun süre oturup sigara içerek düşünmüş. Daha sonra arabayı almış, rahatça araştırabilmek için çöl yolu üzerinde ıssız bir yere götürmüş. Kapağı açınca ne olduğunu tanıyamadığı ama bir kayıt makinesi olabilirmiş gibi görünen küçük bir alet bulmuş. Arabanın ön tablasındaki elektrik tellerinin renkli kangalları arasına gizlenmiş, küçük bir mikrofona bağlı olabilirmiş bu alet. Ama teli izleyememiş. Gene tırnak törpüsüyle teli birkaç yerinden kesmiş. Alete dokunmamış. Çalışır görümünü bozmamış. Balthazar'a göre İşte bu sırada fuarlara giden tellerden birini bilmeyerek zedelemiş ya da yarı koparmış olmalıymış. Hiç değilse Justin ona böyle söylemiş. Oysa bana bu tür bir açıklamadan hiç kapak açmadı. Baltazar'a inanırsam, demek ki herkesin gözü önünde, düşüncesizce davranışlarda bulunduğumuz, kendimizi tehlikeye attığımız yolunda durmadan başımın etini yiyen Justin, aslında bir boğanın önünde sürüklenen pelerin gibi beni Nesim'in önünde sürüklüyordu. Ama bu yalnızca başlangıçta böyleydi. Daha sonra, diyor dostum Justin'e, kocasının kendisine karşı gerçekten bir saldırı tasarladığını düşündürecek bir şey oldu. Yani, Kernavillerdeki karnaval bolasında Toto de Brunel'in öldürülüşü. Sahi, şimdiye kadar bundan niye hiç söz etmedim? Aynı gece benim de orada olduğum doğru. Ama o günlerin ortamına özgü bu olay, başka konuların sıkıştırılmasıyla usundan çıkıp gitmiş. O zamanlar İskenderiye'de böyle çözülmeden kalmış pek çok giz vardı. Rusya'nın bu olay konusundaki yorumunu bilmeme karşın o zaman hiç inanmamıştım. Her neyse, bunu hiç anmamış olmam tuhaf. Hatta şöyle söz arasında bile olsa. Kuşkusuz işin doğru açıklaması bana ancak aylar sonra. Ben Melisa'nın Nesim'den de olma çocukluğuyla İskenderiye'den düşündüğüm gibi hemen hemen hiç dönmemecesine ayrılmak üzereyken yapıldı. Clea bir gece bana gerçeği kendi ağzıyla anlattı. İskenderiye'deki karnaval büsbütün toplumsal bir olaydır. Kentin öteki dinsel bayramlarının takviminde yeri yoktur. Öyle sanıyorum ilin 3 ya da 4 büyük ailesince başlatılmış bir şey. Belki de bu yolla Akdeniz'in öteki kıyısına, Venedik'e, Atina'ya vekillik ederek onlarla özdeşlik duygusunu tadıyorlardı. Her neyse, bugün artık ister Kıpti, ister Müslüman, ister Yahudi olsun, o 3 günlük çılgınlık için bir dolapta kadife dominolar, maskeli ve kukulatılı mantolar yani, saklamayan tek bir varlıklı aile yoktur. Yılbaşı gecesinden sonra belki de yılın en büyük Hristiyan bayramıdır. O 3 gün, 3 gecenin kesin kuralı tam anlamıyla atsızlıktır. İnsanın kimliğini, cinsiyetini perdeleyen, kadını erkekten, karınızı sevgilinizden, dostu düşmandan ayırmanızı engelleyen o suratsız kara kadife dominonun bağışladığı bir atsızlık. Bu mevsime başkanlık eden görünmez başıbozukluk krallarının koruyuculuğu altında kentin en çılgın sapıklıkları hiç çekinmeden ortaya dökülür. Karanlık basar basmaz sokaklarda önce birer ikişer, sonra küçük topluluklar halinde maskeliler boy göstermeye başlar. Ellerinde genellikle müzik aletleri, davullar vardır. Büyük evlerden ya da gece kulüplerinden birine doğru gülerek, şarkı söyleyerek yürürler. Kentin soğuk havası, zenci cazının yüksek ısısının, saksafonlarla davulların gına verici hırıltıları seslerinin içinde yüzmeye başlamıştır bile. Solgun ay ışığında her köşeden keşişler gibi başlıklı insanlar fırlar. Bu kılıkla herkes aynı iç karartıcı, bağnaz bir örnek çizgileri taşır. Beyaz entarili Araplar bundan çok ürker. Korku ve telaşa kapılırlar. Evlerden taşan kahkahalara çeşnik atan, açıklara doğru esen hafif rüzgarla yalı kahvelerine taşınan bir korkunun, kulak delici tizliği yüzünden deliliğin sınırında titremiş gibi görünen bir neşenin ürpertisini duyarlar. Mavimsi ilk yaz ayı yavaş yavaş evlere tırmanır. Minarelerin tepelerine, çıtırtılı palmiyelerin içlerine kayar. Ay ışığıyla birlikte kent, kış uykusuna yattığı toprağın altından çıkıp gerinen, 3 günlük şenliğin müziğini içine çeken bir hayvan gibi kıvrımlarını açar. Mahzenlerden yukarı saldıran caz müziği sesi, parklardaki, caddelerdeki sessiz kış havasını kovalar. Deniz boyuna ulaştığı zaman, belki bir geminin, körfez girintisinin derinliklerindeki uskurunun sesine karışır. Ya da tutuşan bir karbon kağıdı gibi kıyıları kıvşırıp kızaran gökyüzündeki yarılıp hızla aşağı doğru kayan maytapları görürsünüz. Liman setinin dışında kalmış eski bir geminin, kapalı bir bahçe kapısının dışında kalmış bir ineğinki gibi boğuk böğürtüsüne karışan bir kahkaha çalınır kulağınıza. Aşıklar karnavaldan korkar der atasözü. Hele her yerde mantar gibi bitiveren bu kara giysili gece yaratıklarıyla her şey sinsice değişir. Kent yaşamının bütün ısısı değişir. İlk yazın üstü kapalı habercileriyle birlikte ısı daha da artar. Karnivale, etin yıla veda edişi, cinsiyet, kimlik, at gibi saygıları üstünden atıp bir düş olan geleceğe doğru çırılçıplak ilerleyişi. Bütün büyük evler kapılarını açarlar. Porselenlerle mermerlerin, pirinçle bakırın üzerinde ve kendi işlerine bakan uşakların, kara kurşun rengi yüzlerinde, diken diken parlayan şömine ateşinin ışığıyla sımsıcacık masası görünen ev içleri ortaya çıkar. Ayın aydınlattığı alacakaranlıkta simsarların, kumarbazların büyük kupa otomobilleri, insanlara gerçek boş zaman ve kafa huzuru getirmede güçsüz kalan, çünkü insanın ruhuna el koyan bir varlığın etkileyici, dayanıklı simgeleri olarak limandaki gemiler gibi aylak aylak sokaklarda duruyorlar. İnsanın yıkılışını bekleyen makinelerin suskunluğunu, gücünü yansıtarak kış ışığının ağı içinde yatar. Büyük evlerin ışıklı pencerelerinin önünden gelip geçen ve kara ayılar gibi birbirlerini yakalayıp beyaz adamın avuncu, zenci müziğinin nabız atışlarına uygun dans eden maskelileri izlerler. Ayaklarının ucundaki sepetin içinde küçük kedisi uyurken dizlerinin üzerine koyduğu kartona sabırla resim çizen Clea'nın oturduğu pencereye kadar kahkaha ve müzik sesleri çıkıyordur herhalde. Ya da belki apansız bir suskunluk anında tellerine dokunulan gitarın sanki bir kuyunun dibinden gelir gibi uzak bir türküden yükselen sesle birleşinceye kadar sokağın açık havasında kalıp yuvarlanan sesi ya da çığlıklar, yardım isteyen haykırışlar. Ama genel eğilimi tam anlamıyla yaramazlaşma olan karnavala damgasını basan şey o kadife dominodur. Onu giyen herkesin yüreğinde yatan, her şeyden çok gizlenme isteğini gerçekleştirirler. Atsız bir kalabalıkta atsızlaşmak, cinsiyetini, ilişkilerini, hatta yüz ifadeni saklamak. Çünkü bu deli keşiş kılığı insanı büsbütün örten bir kılıktır. Yalnızca Müslüman kadınlarının ya da ayının gözleri gibi parlayan iki göz görünür. Başka hiçbir yerinizden tanınmazsınız. O kara şeyin kalın kıvrımları gövdenin çizgilerini bile gizler. Hiç kimsenin kalçası, göğsü, yüzü yoktur. Karnaval giysisinin altında insanın kendisi için düşünmeye pek cesaret edemediği bir özgürlüğün mikropları yatar. Tıpkı insanın yüreğinde yatan suç işleme isteği gibi, karşı konması olanaksız bir kışkırtma gibi, değişmez bir içgüdü gibi. Bu kılığın içine gizlenen insan, hiçbir yasak tanımadan kendini istediği şeyi yapmakta özgür bulur. Kentte işlenen en iyi cinayetler, kimlik yanılgılarından doğan en acıklı durumlar, hep bu yıllık karnavalın ürünüdür. Öte yandan kişiliğin tutsaklığından, kendi kendimizin boyundurundan kurtulduğumuz bu 3 gün 3 gece sırasında pek çok yeni aşk serüveni başlar ya da sona erer. Bir kez bu kadife pelerinle başlığın içine girince karı kocayı, koca karıyı, aşık sevgilisini yitirir. Hava kan gütmelerin, beyinsizliklerin, barutuyla kavgaların, gece boyu süren sancılı aramaların, umutsuzlukların kızgınlığıyla kırılganlaşır. Bir kadınla mı yoksa bir erkekle mi dans ettiğinizi bilemezsiniz. İnsanın ruhundan dışarı taşabilmek için tam bir gizlilik isteyen Eros'un karanlık gelgitleri sanki nicedir bir setin arkasında birikmiş gibi karnaval sırasında önündeki engeli yıkar, bir takım tuhaf ilkel yaratıkları, ruhun besini olduğunu sandığım sapıklıkları, iblise ait olduğu düşünebilecek kılıklarda ortalığa salıverir. Satir ile Bakyus rahibesi birbirlerini yeniden bulup birleşebilirler. Evet, suçluluk diye, önceden tasarlanma diye, insan vicdanının ya da toplumun cezalandırılması diye bir şey olmadan, bütün borçların ödendiği, bütün suçların işlendiği ya da cezasının çekildiği, bütün yasa dışı isteklerin doyurulduğu karnaval günlerini sevmemek kimin elinde? Ama bir konuda haksızlık ediyorum. Çünkü dostunuzun ya da düşmanınızın sizi tanıyabilmesini sağlayacak bir belirti vardır, eller. Maskelilerin en sıkışık olduğu yerde bile sevgilinizin elleri, elbette daha önce dikkat ettiyseniz sizi ona götürebilir. Ya da daha önceden anlaşarak, Rusi'nin yaptığı gibi sizin tanıdığınız bir yüzüğü, genç bir Bizantininin mezarından çıkarılmış fil dişi rengi oyma taşlı bir yüzüğü, sağ elin işaret parmağına takabilir. Bu kadar basit ama zaten bu kadarı da yeter. Karnaval sırasında tam aradığı kadına rastlayan ama onu başlığını çıkartıp kimliğini açıklamaya razı edemeyen Amaril kadar şanssız olmamak için Tanrı'ya yakarın. Havuzun kıyısındaki otların üzerine yatıp kadife yüzlerini birbirine sürterek, gözleriyle birbirlerini okşayarak bütün gece konuşmuş, sevişmişler. Amaril bütün bir yıl kenti deli gibi karış karış dolaşıp bir çift eli aradı. Ama eller birbirine çok benzer. Kadın ertesi yıl aynı küçük sarı taşlı yüzüğünü takarak aynı yere geleceğine söz vermiş. Onun için bu gece zambaklı havuzun başında titreye titreye onu bekleyecek. Belki de hayatında bir daha hiç karşısına çıkmayacak olan elleri. Belki de her şeye karşın o kadın bir ifrit ya da vampirdi. Kim bilir? Gene de yıllar sonra bir başka kitapta, bir başka bağlamda o kadına bir kez daha rastlayacak. Hemen hemen beklenmedik bir biçimde ama burada kötü yazgılı aşklarla zaten yeterince başı dertte olan bu kitapta değil. Böylece karanlık sokaklarda kim olduğu bilinmeyen bir katil gibi sakin sakin yürürsünüz. Kara kukulata bütün izleri örter. Göz kapaklarınızın üzerinde kentin serin havasını duyarsınız. Yanından geçtiğiniz Mısırlılar şaşkın şaşkın yüzünüze bakar. Gülmek mi yoksa görünüşünüzden korkmak mı gerektiğine karar veremezler. Karnaval başladığı zaman onu nasıl karşılamak gerektiği konusunda büyük bir kararsızlık geçirirler. Yanlarından geçerken onların ürktüğünü, başlarını başka yana çevirdiklerini görmek hoşunuza gider. Kukulatanızın içinden onları daha da zor duruma sokan bir bakış fırlatırsınız. Her köşeden sizin gibi başka dominolar çıkar. Kimileri küçük topluluklar halinde gülüşerek ya da şarkı söyleyerek büyük evlerden ya da çevredeki gece kulüplerinden birine doğru yürürler. Yunan Patrikhanesi'nin oralardaki karışık sokaklardan Sernavillara doğru yürürken yitik kimliklerin armağanı olan aynı neşenin, aynı çılgınlığın yaşandığı, belki de başka kentlerdeki karnavalları anımsarsınız. Bir zamanlar başınızdan geçmiş tuhaf serüvenleri. Geçen yıl Bartu sokağının köşesinde koşan ayakların seslerini, haykırışları. Bir adam kamayı boğazınıza dayar, yaralı bir hayvan gibi bağırır. Helen, bu gece de benden kaçmaya çalışırsan şart olsun seni öldürürüm. Ama siz maskenizi kaldırıp yüzünüzü gösterdiğiniz an adam sözünü tamamlayamaz. Özür anlamında bir şeyler geveledikten sonra geri döndüğünde hışkırmaya başlayacak, kendisini demir bir parmaklığın üstüne atacaktır. Helen çoktan sıra olmuştur. Bütün gece her yerde Helen'i arayacaktır adam. Sönük sokak ışığında korkutucu görünen bir avlunun kapısındaki iki kara gölge saç saça, baş başa, korkunç, sessiz bir öfkeyle boğuşuyorlar. Yere dönüp karanlıktan aydınlığa, sonra yine karanlığa doğru durmadan yuvarlanıyor, tek söz söylemiyorlar. Etuvalde bir kırıştan sarkan, boynu kırık bir adam var. Ama yanına yaklaşınca onun yalnızca çiviye asılmış kara bir domino olduğunu görüyorsunuz. Ne tuhaf değil mi? İnsanın suçtan yakasını sıyırmak için kılık olarak kendisine engizisyoncuların simgesini, İspanyol engizisyoncuların peleriniyle başlığını seçmesi. Ama herkes domino giymiyor. Çünkü giysi konusunda saplantıları olan pek çok kişi var. Ayrıca kalabalık bir odada sıcak gelebilir. Bu yüzden sokaklarda yürürken palyaçolara, çoban kızlarına, Antonius'lara, Kleopatra'lara, İskenderlere rastlayabilirsiniz. Kartınızı gösterdikten sonra içerideki ılıklığa, aydınlığa, esrikliğe doğru merdivenlerini tırmanacağınız, Kernoillerin evinin demir parmaklıklı büyük bahçe kapısından içeri girdiğinizde, şu anki soytarı ya da palyaço kılığıyla adam akıllı değişmiş ya da kara pelerinlerin, kukulataların yokluğuna sığınmış, benzeri az bulunur başıboş bir neşeye kendilerini delice kaptırmış dostlarınızın, tanıdıklarınızın, sevilen ya da korkulan çizgilerini karanlığın içinde seçersiniz. Kahkahalar sanki basınç yapılıyormuş gibi ta tavana kadar fışkırır. Ya da yırtılan bir yastıktan çıkan tüyler gibi o yüksek ateşli havada küme küme uçuşurlar. İnsan seslerinin bastırdığı iki bando, çılgın caz müziğinin kısa, sendelemeli, havada tulumbanın değişmez vuruşlarına benzeyen ritmiyle çabalayıp duruyor. Bala salonunun tabanındaki milyonlarca ayağın gıcırtısı, boru sesleri bütün şamatayı ezer, çirkinleştirirken dans edenlerin omuzlarına sarkan renkli kağıt şeritler kitlesi, kayaların yüzeyini yalayan tropik deniz yosunları gibi sağa sola sallanıyor, cilalı tabanın üstünde bilek boyu yığıntılar halinde sürükleniyor. Söz konusu gece, Yani karnavalın ilk gecesi büyük evde yemek veriliyordu. Holdeki uzun kanepelerin üzerindeki dominolar sahiplerini beklerken mum ışığı çirkin ama etkileyici yemek odasının duvarlarına dizilmiş, portrelerle çerçevelenmiş bir Rustin ile Nesim'in yüzlerinde tütüyordu. Ancak ruhun hastalıklarının, saplantılarının çizgileriyle dolu insan yüzlerinin boy ölçüşebileceği yağlı boya yüzler. Hepsi mum ışığının klasik aydınlığında bir araya gelmiş, birleşmiş. Yemekten sonra Rustin ile Nesim her yıl olduğu gibi bu yılda Kernavalilerin balosuna gideceklerdi. Gene her yıl olduğu gibi Navruz son anda bir özür uydurmuştu. Tam saat 10'da gelecekti. Yani herkes baloya gitmek üzere konuşa gülüşe yola çıkmadan önce. Tam dominosunu alabileceği bir saatti. Her zamanki gibi kente atla gelip atını marangoz dostuna bırakmayı yeğlemişti. Ama bu olaya verdiği bir ödün olarak sırtına istemeyerek mavi serç eski bir takım giymiş, yakasına da bir kravat takmıştı. Giyinmesine gerek yoktu çünkü nasıl olsa daha sonra domino giyecekti. Tanıdık görüntüler sesler arasında olmaktan mutluluk duyarak kötü aydınlatılmış Arap mahallesinden hızlı hafif adımlarla geçiyordu. Ama Fuat Caddesi'nin sonuna gelip de kendisini yeni kentin eşiğinde bulduğu zaman maskelileri görmek için sabırsızlanmaya başladı. Bir köşe başında haytalık etmeye karar vermiş dominolu kadınlar vardı. Rırtlak sesleriyle konuşup duruyorlardı. Dillerinden, vurgularından onların Yunanlı sosyete kadınları oldukları hemen anlaşıldı. Bu karaca dalozlar her geçeni yakalıyor, onunla bağıra bağıra şakalaşıyor, maskeli ise kukulatasını çekiştiriyorlardı. Navruz da onlardan sıra dayağı yemek zorunda kaldı. Biri elini yakalayıp falına bakacakmış gibi yaptı, bir başkası elini Navruz'un kalçasına dayayarak Arapça bir öneri fısıldadı. Bir üçüncüsü tavuk gibi gıdaklayarak, "Senin karının bir aşığı var," dedi. Daha başka kötü şeyler de söyledi. Kendisini tanıdılar mı, tanımadılar mı bilmiyordu. Navruz geri kaçtı. Kendini ellerinden kurtardı. Karısı konusundaki nükteye kahkahalarla gülerek, onları güler yüzle iterek aralarından sıyrıldı. Birden Clea'yı anımsayınca, kısık bir sesle Arapça, "Bu gece olmaz kumrularım," dedi. Ama onlar kendisini bütün gece bırakmaya niyetli görünmeyince kaçmaya başladı. Saçma sapan şeyler bağırarak, gülüşerek arkasından biraz koştular. Ama onları kolayca geride bırakıp büyük evin köşesini döndü. Hala gülümsüyordu. Biraz soluğu tıkanmıştı. Ama bu ilgi gururunu okşamamış değildi. Böylece bu gece eğlencenin düğmesi çevrilmiş görünüyordu. Sessiz halde dominoların karalığı gözüne ilişti. Oturma salonunun kapısını açmadan önce birini sırtına geçirdi. Böylece kılığının kötülüğü kapanmıştı. Pelerin omuzlarından aşağı arkaya sarkıyordu. Kapının ardında onların seslerini duydu. Hepsi orada ateşin başında toplanmış kendisini bekliyorlardı. Karşılama çığlıklarını ağır başlılık ve açlıkla kabul etti. Jussi'nin yanağından öptükten sonra geri kalanların ellerini sırayla acemi bir sessizlikten boğulur gibi olarak sıktı. Yüzüne yapay bir içtenlik ifadesi takılmıştı. Keçi sakalından, kısa tozluklarından nefret ettiği Pierre Babs'ın miyop gözlerine, yaşlı bir kadının Pico köpeği, Toto de Brunel'in tiksintisiyle baktı.